Ayrım 24, sayfa 256. Umursamadı. Nasılsa kızı kendi adına kovalamaktan vazgeçmişti. Erol Baran, güzel, öyleyse şu kahveciden başlayalım işe dedi. Herkes kendi imkanlarını ortaya koyarak çalışsın ve bu arada devamlı birbirimizle temas halinde olalım. Elde edilen her bilgiyi önemsiz bile gözükse bana iletin. Çünkü kızı aranızda tek arayan benim. Anlaştık mı? Diğer ikisi başlarını salladı. Erol Baran ayağa kalktı. Onlara son bir kez tepeden bakarak gerekli etkiyi yaratıp yaratmadığını anlamak istedi. Galiba işi başarmıştı. Hoşçakalın beyler dedi. Dublin dışarıya çıkarken içinden de katil ruhlu mafya bozuntusu herifler diye söyleniyordu. Onların verdiği söze inanması çok zordu. Mine yabancısı olduğu odada gözlerini açtı, hayret etti. İçindeki tedirginlik ve şartlara uyum sağlamakta zorlanmasına rağmen deliksiz bir uyku çekmişti. Gerçi uykuya dalıncaya kadar epey zorlanmış, aklına gelen bin bir ihtimalle ürkmüştü de. Ama dalınca sabaha kadar sağına soluna bile dönmeden adeta sızdığını fark etti. Yattığı yeri yadırgadığı için boynu ve sırtı tutulmuştu. Gözü ufak odanın penceresine takıldı. Perde çekili olmasına rağmen pırıl pırıl güneş ışınları yerdeki eski halının üzerinde hareler yaratarak ışıldıyordu. Karla başlayan, sonra yağmura dönüşen yağışlı hava nihayet açmış olmalıydı. Kulaklarını dikip dinledi. Koridorda hafif ayak sesleri ve mırıltı halinde akseden konuşmalar vardı. Günlerden pazar olduğunu hatırladı. Dışarıda erkekler kendisini uyandırmamaya gayret ederek kahvaltı hazırlıyor olmalıydılar. Yataktan kalktı, botlarını ayağına geçirdi. Biraz üşüdüğünü hissederek yatarken çıkardığı kazağını giydi. Sonra kapıyı açarak odadan çıktı. Koridorun sonundaki mutfak kapısının önünde uzun boyu, sakalı uzamış çehresiyle Orhan duruyordu. Onu görünce "Günaydın Mine" dedi. "Nasıl, rahat uyuyabildin mi?" "Teşekkür ederim, uyudum." diyen kızın yüzünde mahcup bir ifade vardı. Hemen Orhan'ın yanında beliren Emre'nin elinde salonda taşıdığı kahvaltılıklar vardı. O da içten bir gülümsemeyle "Günaydın Mine Hanım" dedi. "Umarım gürültü yapıp sizi uyandırmamışızdır." Ev sahibi cana yakın, samimi ve yüzünde gerçek bir dost ifadesi taşıyordu. Mine dün geceki endişeleri ve kendisine korku salan düşüncelerinden dolayı utandı. Bunların her ikisi de özverili, gerçek birer dosttular. Elini yüzünü yıkayıp küçük salondaki kahvaltı masasına oturduğunda Emre'yi daha dikkatle inceleme fırsatını buldu. 30-35 yaşları civarında olmalıydı. Fakat hayatın zorluklarından yıpranmış yüzünde yılların ağır ve yıpratıcı etkilerini okumak mümkündü. Çaylarını içerlerken ev sahibinin konuşmasından onun bir konserve fabrikasında işçi olarak çalıştığını öğrendi. Bekardı ve gördüğü kadarıyla sıradan bir işçiye hiç de uygun düşmeyen kültür düzeyindeydi. Konuşma tarzı, davranışları eski ve köklü bir aileden geldiğinin işaretiydi. Mine'ye karşı saygılı, mesafeli ve nazik davranmıştı. Kahvaltıdaki sohbetin ağırlığını hep o çekti. Orhan biraz daha suskun ve düşünceliydi. Sanki aklı kilometrelerce uzaktaymış gibi dalgın ve durgundu. Mine Emre'nin havadan sudan ettiği lafları dinlerken göz ucuyla da Orhan'ı süzüyordu. Lafa nadiren karışıyor, birbiri ardına da sigara yakıyordu. Kahvaltı bittiğinde ev sahibi kirli tabak ve bardakları toplayıp mutfağa gidince Mine Orhan'a çekinerek sordu. "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" Gözlerini kısan Orhan sigarasının dumanını burnundan çıkarırken Emre ile konuştum. Burada istediğimiz kadar kalabileceğimizi söyledi. Sence bir sakıncası yoksa burası şimdilik güvenliğimiz için uygun. Bugün pazar, pek bir şey yapamayız. Ama yarın ilk işim o avukatın yazıhanesine gitmek olacak dedi. Mine umutsuz ve kaygılı bir sesle sordu. Sonra ne olacak? Şimdilik bir fikrim yok. Korkarım biraz da olayların seyrini bekleyeceğiz. Ne yazık ki ikimiz de bu esrarengiz kovalamacanın sırrını bilmiyoruz. Her şeyden önce niçin senin peşinde olduklarını öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden çıbanlı herife ulaşabilmem için avukatı konuşturmamız lazım. Yarın bir de Salih abiye uğrayacağım. Rıfkı'nın şoförü onun memleketlisiydi. Umarım ondan da bir iş çıkar. Salih abi dediğin kimindesi? Tanımazsın. Zaten seninle oturup doğru düzgün konuşamadık ki. Eski hapishane arkadaşlarımdan biri. Dolaylı da olsa az buçuk bu işin içinde. Belki şoförün akıbeti hakkında bir bildiği vardır. Maalesef geçmişindeki sırrı bulabilmek için her yolu zorlamak mecburiyetindeyiz. Mine'nin beyninde bir şimşek çaktı aniden. Dur bir dakika diye bağırdı. Galiba bir yolunu buldum. Orhan kızdaki ani heyecanı fark ederek merakla ona baktı. Ne buldun? Aklıma biri geldi. Emin değilim ama belki bize öğrenmek istediğimiz hususlarda ışık tutabilir. Kim o? Cici teyze. O da kim? Öz teyzem mi yani? Hayır canım, Lütfiye teyze yani. Annemin çok eski bir komşusudur. Çocukluğumda onlarla yan yana otururduk. Ankara'ya gidince ilişkilerimiz kesildi. Geçenlerde tesadüfen sokakta karşılaştım. Beni görür görmez tanıdı. Onun bir şeyler bildiğini mi düşünüyorsun? Mine çocuklar gibi sevinip heyecanlanmıştı. Evet, kesinlikle dedi. Nişanlandığımı söyledim. Tabii çok memnun oldu. Kimle nişanlandığımı sordu. Erol Baran deyince birden irkildi. Bana hemen Zeki Baran'ın oğlu mu diye sordu. Evet deyince halini bir görmeliydin. Kadıncağız şeytan çarpmış gibi irkildi. Daha o zaman bir gariplik olduğunu sezinledim ama olayların böyle bir seyir takip edeceğini bilemezdim ki. Bence gidip kadıncağızı sıkıştırmakta yarar var. Beni sever. İçinde bulunduğum durumu anlatırsam mutlaka bildiği her şeyi anlatır. Orhan hemen sordu. Adresini biliyorsun değil mi? Tabii, artık o eski köşkte oturmuyorlar. Ama yine Erenköy'deler. Defterime yazmıştım. Telefonunu da aldım. Mine masadan fırlayarak bir kuş yattığı odada bıraktığı çantasını almaya gitti. Sonuna döndüğünde elinde küçük bir ajanda tutuyordu. Sayfaları telaşla karıştırmaya başladı. Buralarda bir yere kaydetmiştim diye söyleniyor, sabırsızlıkla yaprakları çevirip duruyordu. Buldum işte diye bağırdı. Genç kızın yüzü pembeleşmiş, geçmişine ışık tutacak birini bulmanın sevinci tüm benliğini kaplamıştı. Onun çok şey bildiğine eminim diye mırıldandı. Orhan, hadi durma, hemen ara, ziyaretine gidelim. Bugün pazar, umarım evdedirler ve misafir kabul ederler. Mine telefonun başına oturdu. Titreyen parmaklarıyla numaraları tuşladı. Az sonra küçük bir kız sesi cevap veriyordu. Tanıştığı torun olmalıydı bu. Kendini tanıttı ve Lütfiye Hanım'la görüşmek istediğini söyledi. Cici teyze ilk karşılaşmalarındaki coşku ve sevinci göstermemiş gibi geldi genç kıza. Ama ziyaret teklifini de geri çevirmemişti. Mine içi biraz buruk olarak telefonu kapadı. Kötü bir haber alacağı sanki içine doğmuş gibiydi. 4. Önce çiçekçiye uğrayıp sarı kasım patılarından kocaman bir buket yaptırdılar. Sonra bir taksiye atlayıp ellerindeki adrese yollandılar. Mine'nin heyecandan kalbi duracak gibiydi. Çocukluğunun geçtiği eski semte gelmek, tanıdığı eski mekanlarda bulunmak, maziyi anımsamak genç kızın yüreğinde burukluk yaratmıştı. Gerçi sokaklar yeni yapılan apartmanlarla farklılaşmış, semtin çehresi değişmişti. Artık o yıllardan anımsadığı ne dost, ne arkadaş, ne de komşu vardı. Aslında bu ziyareti tek başına yapmak istemişti. Fakat Orhan'ın güvenlik nedeniyle illa ben de geleceğim yolundaki ısrarları karşısında onu kıramamış, mecburen kabul etmek zorunda kalmıştı. Yol boyunca tedirgindi. Baran ailesi hakkında şaşırtıcı bazı şeyler duyacağına inanıyordu. Ellerindeki adrese geldiklerinde taksiden inerlerken Orhan, ''Benim gerçek kimliğimi açıklama, sadece mimar bir arkadaşım dersin.'' dedi. Olur anlamında başını sallayan Mine, ikinci kattaki dairenin zilini çaldı. Kapıyı Lütfiye teyzenin dul gelini açtı. 35 yaşlarında zayıf, solgun benizli, güler yüzlü bir kadındı. İlk defa karşılaşmalarına rağmen sıcak bir ilgiyle karşıladı onları. Küçük torun ortalarda görünmüyordu. Lütfiye Hanım muhabbetle sarıldı Mine'ye, yanaklarından öptü. Belki de bu gelişin gerçek sebebini anlamamış, baranlar konusunda hiç temas etmeyeceğini düşünmüş olabilirdi. Yaşlı kadının gözleri Orhan'a takıldı. Kılık, kıyafeti, uzamış sakalı, bakımsız haliyle onun nişanlısı olmadığını hemen anlamış olmalıydı ki, ''Bu bey kim Mineciğim?'' diye sordu. Mine, iş yerimden bir arkadaş, Mimar Orhan Bey dedi. Bugün Erenköy'de boş bir arsaya bakacaktık. Hazır fırsat çıkmış, buraya kadar gelmişken size de bir uğrayayım dedi. İyi etmişsin kızım, çok memnun oldum diyen kadının yüzünde garip bir ifade oluştu. Bunca yıl sonra Mine'nin yaptığı bu ziyarette yanına bir de yabancı takması biraz garibine gitmişti. Ama elinden geldiğince bunu belli etmemeye çalıştı. Bir süre havadan sudan konuştular. Birbirlerini görmedikleri süre içinde anlatacakları çok şey birikmişti. Gelinin ikram ettiği kahveleri içerlerken eski anılara, yıllar öncesinin yaşlı kadının hafızasından hala silinmemiş çocukluk günlerinden kalma bir yığın hoş anılara kadar indiler. Lütfiye Hanım, Mine'nin yaptığı yaramazlıkları tatlı tatlı anlatıyordu. Orhan sessizlik içinde dudaklarında hafif bir tebessümle sevdiği kızın çocukluk anılarını keyifle dinliyor, lafı hiç karışmıyordu. Mine henüz konuya girememenin sıkıntısıyla gözü bir an genç adama takıldı. Ürpermekten kendini alamadı. Bulunduğu ortama ısınmış, gerçek bir aile vasıtası yakalamış ressamın yüzündeki müşfik ve sevecen ifadeyi gördükçe onun kanlı bir katil olabileceğine inanmak istemiyor, içindeki isyan duyguları kabarıyordu. Kendini toparlamaya çalıştı. Derin derin soluklar aldı. Artık konuya girmenin zamanı geldiğini düşünerek hafifçe öksürüp genzini temizledi. Ve gayet yumuşak bir sesle, ''Lütfiye teyze'' dedi. ''Benim bu ziyaretimin özel bir sebebi de var.'' Yaşlı kadının bir anda yüzü gölgelendi. ''Tahmin etmiştim zaten ve de bekliyordum.'' diyebildi. ''Bu konuyu burada, şimdi mi konuşmak istiyorsun? Bunun biraz mahrem ve özel bir konu olduğunu tahmin ediyorsundur sanırım.'' Lütfiye Hanım, Orhan'ın varlığını kastediyordu. Mine sakin bir şekilde, ''Orhan çok yakın bir dostumdur. Ondan saklayacağım hiçbir şey olamaz. Bundan emin misin?'' ''Kesinlikle.'' Kadın son bir kere daha tipinden pek hoşlanmadığı Orhan'a baktı. Sonra geline bir nazar attı. Kadıncağız bu bakışı anlayarak hemen boş fincanları toparlayıp odadan çıktı. Onları yalnız bırakmayı yeğlemişti. Gelin dışarı çıkınca Lütfiye Hanım biraz hüzünlü, biraz çekingen. ''Neyi öğrenmek istiyorsun kızım?'' diye sordu. ''Her şeyi Cici teyze, bildiğin her şeyi.'' Kadın tereddütle yerinde kıpırdadı. ''Baran ailesi değil mi?'' ''Evet, bu aileyle babam arasındaki ilişki neydi, neler oldu?'' Kadın konuşmakta hala kararsızdı ya da bildiklerini ne kadarını anlatabileceğini aklından geçirmeye çalışıyordu. Nişanlın bunu ne kadarını sana anlattı diye sordu. Hiçbir şey anlatmadı. Beni de rahatsız eden bu zaten. Yaşlı kadın gözlerini yere eğdi. Bir süre dalgınlaştı, sonra titrek bir sesle. Bunları sana ilk anlatan ben olmamalıydım. Annenin sağlığında bu konu hiç açılmadı mı? Hayır, annem bana Baran ailesinden hiç bahsetmedi. Ya babandan, babanın nasıl öldüğünden, o konuda da hiç konuşmadı mı? Babamın nasıl öldüğümü? Anlayamıyorum. Neyi kastediyorsun Lütfiye teyze? Kadın sapsarı kesilmişti. Birden ağlamaya başladı. Yanaklarına sessiz gözyaşları süzülüyordu. Mine o an umduğundan da beter, yeni bir takım gerçeklerle yüz yüze geleceğini anladı. Nutku tutuldu. Sanki boğazına bir tıkacın saplandığını hissetti. Lütfiye Hanım bir süre konuşamadı. Odayı derin ve sıkıcı bir sessizlik kapladı. Neden sonra kendine gelen kadın, ''Ah Müjgan, ah!'' diye inledi. Annen çok iyi bir insandı. Melek kadar saf, masum ve hoşgörülüydü. Babanı severek ona kaçmıştı. Bunu biliyor muydun? Mine şaşkınlıkla ''Yoo'' diyebildi. Annenin ailesi bu evliliği hiç istememişti. Rahmetli baban çevrede içkici, kumarcı ve çok çapkın biri olarak nam yapmıştı. Fakat mahallemizin en yakışıklı genciydi. Dedem bu evliliğe çok diretti ama annen onu dinlemedi ve babanla gizlice evlendiler. Dedene bu yüzden felç geldi ve adamcağız kahrından öldü. Annenden de sen bir yaşındayken vefat etti. Bu yanlış ve hatalı bir izdivaçtı. Nitekim annen de kısa bir zaman sonra yaptığı hatayı anladı. Ne çare ki artık iş işten geçmiş ve sen dünyaya gelmişsin. Annenin hayatı zindana döndü. Müjgan'ı genç kızlığından, hatta çocukluğundan tanırdım. Çok iyi arkadaştık ve bana her şeyini anlatırdı. Baban Müjgan'a kısa bir zaman sonra kötü davranmaya, dövmeye ve aldatmaya başlamıştı. O zamanın şartları şimdikinden çok farklıydı. Annen tahsilli bir kadın değildi ve kadınlar sizin şimdi sahip olduğunuz özgürlüğe, ekonomik imkanlara sahip değildiler. Annenin çalışma imkanı yoktu. Dedenin ve anneannenin ölümünden sonra Erenköy'de annene kalan ahşap köşke taşındılar. Onlarla yakın ilişkim özellikle komşu olduğumuz o yıllarda daha da arttı. Babanın yaptığı rezaletleri o yıllarda ben de şahit oldum. Ama annen elinden geldiği kadar bunları örtbas etmeye çalışırdı. Yine de tek açıldığı dostu bendim. Bir süre sonra baban allem etti, kallem etti, o köşkü de ticaret yapacağım diye sattırdı. Mine duyduklarına inanmak istemiyormuş gibi dehşetle dinliyordu. Gözleri açılmış, hayretlere düşmüştü. Gerçi babası hakkında anılarında kalan çok az şey vardı ama annesinden duydukları ile bu işittikler arasındaki korkunç fark kanını donduruyordu. Dayanamadı. ''Bu söylediklerin gerçek mi Lütfiye teyze?'' diye sordu. ''Üzgünüm Mine ama gerçeğin ta kendisi.'' Orhan Mine'ye baktı. İçi üzüntüyle burkuldu. Bu işittikleri sevdiği kız için ikinci bir şok sebebiydi. Bunca yıl sonra genç kız babasının hiç bilmediği gerçek yüzünü eski bir dostun ağzından öğreniyordu. ''Bu söylediklerine inanamıyorum ve bir anlam veremiyorum Lütfiye teyze. Nasıl olur? Hatırladığım kadarıyla babam yumuşak huylu, evine bağlı, bizlere düşkün biriydi. Benimle oynar, masallar anlatır, gezdirirdi. Anılarında hep... Onu öyle hatırlıyorum. Annemle kavga ettiğini hiç görmedim. Yaşlı kadın Mine'yi süzdükten sonra iç geçirdi. Ah Müjgan ah, kan içti, kızılcık şerbeti dedi. Bulunmaz bir kadındı. Babanın yaptığı bütün münasebetsizlikleri hep örtüp saklamayı tercih etti. Annenin iyi bir geçmişi, köklü terbiyesi ve kadere inanmışlığı vardı. Ve bütün bunlara rağmen babanı hep sevdi, ondan şikayeti olmadı. Yalnızca bana açılır, her şeyi anlatır, içini dökerdi. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki baban seni gerçekten severdi. Şayet anılarında hala onunla ilgili hoş zamanları hatırlıyorsan bu doğrudur. Senin yanında kesinlikle kavga etmezdi. Kızım benim her şeyimdir derdi. Genç kızın gözleri nemlenmişti. Babası hakkında öğrendiklerini bir türlü kabullenip içine sindiremiyordu. Sonra ne oldu diye sordu. Lütfiye Hanım yeniden geçmişin küllü anılarına dönerek devam etti. Baban satılan köşkün parasıyla bir müddet ticaret yaptı. Biraz para da kazandı. O zaman azgınlığı daha da arttı. Kazandığını kadınlarla yemeye ve yeniden kumara başladı. Bir süre düzelir gibi oluşan ilişkileri daha da bozuldu. Müjgan o yıllarda nasılsa akıllanıp elde kalan 3-5 kuruşla kendi üzerine birkaç gayrimenkul aktarmayı becermişti. Ah o tarihlerde de emlak fiyatları şimdiki gibi değil, daha ucuzdu. İşte sonraki yıllarda Mine'nin tahsilini hep onları birer birer satarak temin etti. Mine elinde olmadan eşitliklerinden hırçınlaşmaya başlamıştı. Sesi sertleşerek babamın Baran ailesiyle ilişkisi neydi diye sordu. Seyfi elindeki paraları tüketince muhasebecilik yapmaya başladı. Her şeye rağmen becerikli, girgin ve insanları ikna edici bir yanı vardı. Kısa bir sürede yeni girdiği işinde de sivrildi. Başka firmaların muhasebeciliğine de başladı. İslah olduğunu düşünmeye başlamıştık. O yıllarda sen henüz bebektin. Bunları hatırlayamazsın. Baban Baranların muhasebesini tutuyordu. Hiç unutmam. Müjgan bir sabah kahve içmeye gelmişti bana. Yine dertliydi. Sen ilkokula gidiyordun. Ona ne olduğunu sordum. Ağlayarak dert yandı bana. Seyfi bir takım karanlık işlere bulaştı dedi. Ne gibi diye sordum. Bilmiyorum ama bunu hissediyorum diye cevap verdi. Orhan dikkat kesilmişti. Kadının ağzından çıkan kelimeleri o da merakla bekliyordu. Meselenin en can alıcı noktasına geldiklerini anlamıştı. Bundan sonra anlatılanlar kuvvetli bir olasılıkla geçmişin gizini aydınlatmaya yetecekti. Lütfiye Hanım göz pınarlarındaki biriken yaşları parmağının ucuyla sildi. Annenin ruhsal durumu o sıralar bir hayli bozuktu. İçine kapanmaya, insanlardan kopmaya başlamıştı. En samimi ve içini döktüğü arkadaşı olmama rağmen bana bile artık eskisi kadar açılmıyordu. O sabah ısrarla Seyfi'nin neyin peşinde olduğunu sordum. Annen kekeledi, kemküm etti. Önce söylemek istemedi. Fakat ısrarım karşısında galiba çalıştığı şirketi dolandırıyor dedi. Nasıl diye sordum. Ama biz ikimiz de cahil ve okumamış kadınlardık. Babanın çevirdiği entrikayı anlayamazdık. Zaten annen de tam bilmiyordu. Kısa bir süre sonra gazeteler Zeki Baran'ın intihar ettiğini yazdılar. Basın olayı epey büyüttü, üzerine gitti. Bu ünlü adamın neden intihar ettiğini aydınlatmaya çalıştı. Haftalarca hadise manşetlerden düşmedi ama sebep de anlaşılamadı. Annen sanırım gerçeği biliyordu. Uzun zaman eve kapandı. Kimseyle, hatta benimle bile görüşmedi. Babanın o tarihlerde epey ürkek ve çekingen olduğunu hatırlıyorum. Sanki bir şeylerden korkuyor gibiydi. Şirketin muhasebecisi olduğu için onu sıkıştırdıklarını da anımsıyorum. Dehşetten titreyen Mine sordu. Bu intihar olayıyla babanın bir ilişkisi olduğunu mu sanıyorsun? Sanmıyorum, eminim. Nasıl emin olabilirsin? Babanın ölümünden sonra bir kere Müjgan'ın ağzından işittim. Sebebini bilmediğim bir nedenle Müjgan çok korkuyordu. Kendine ve sana bir kötülük yapacaklarından çekiniyordu. Kimlerin? Babanın dolap çevirdiği insanların ve özellikle de Baranların. Bunu sana annem mi söyledi? Evet yavrum, başka kimden işitebilirim? Orhan ilk defa konuşmalara katılarak Mine'nin babasının bu adamlara ne tür bir oyun oynadığı hakkında hiç fikriniz yok mu diye sordu. Annesi size bir şey çıtlatmadı mı? Yaşlı kadın tekrar bir tereddüt geçirdi. Orhan'ın sorduğu bu sualden memnun olmamış gibi yüzü asıldı. Zaten ilk geldiği dakikadan beri Orhan'ın mevcudiyetinden rahatsız olmuş gibi bir tavır takılmıştı. Hayır diye fısıldadı. O konuda bilgim yok. Orhan kadının yalan söylediğini, henüz anlayamadığı bir nedenle susmayı yeğlediğini düşündü. Deminden beri zorlukla kendini tutan Mine ağlamaya başlamıştı. Gözyaşları sicim gibi yanaklarına iniyordu. Bütün gelecekle ilgili hayalleri yıkılmış, şimdi de anılarında yücelttiği aziz babası hakkında olmayacak şeylerle iyice sarsılmıştı. Duyduklarını bir türlü kabullenemiyordu. Yaşlı kadın yerinden kalktı. Kızı teselli için yanına yaklaşarak onu kollarının arasına aldı, saçlarını okşamaya başladı. Bu gerçeği benden öğrendiğin için çok üzgünüm yavrum. Dünyanın karardığını anlayabiliyorum. Ama eninde sonunda nasıl olsa bir gün öğrenecektin. Müjgan'ın bütün bunları senden niçin gizlediğini de bir anlam veremiyorum. Bir evladın iyiyi kötüyü ayırt edeceği çağa geldiğinde bence hakikatleri bilmesinde yarar vardır. Müjgan'ın seni buna yıllar önce hazırlaması gerekirdi. Hele o korkunç hadiseden sonra... Kadının kollarından sarılmaya çalışan Mine şaşkınlıkla Lütfiye Hanım'ın yüzüne baka kaldı. Ruhunu yeni bir sıkıntı dalgası kaplamıştı. Hangi korkunç hadise? Yaşlı kadın kıpkırmızı kesildi. Yoksa onu da mı bilmiyorsun? Neyi Lütfiye teyze, daha açık konuşsana. Kadın kekleyerek yani babanın ölüm olayını diyebildi. Babamın ölümünün korkunçluğu nedir ki? Ne oldu ona? Kalpten ölmedi mi? Yaşlı kadın ürpererek anne sana öyle mi söyledi diye sordu. Neyi? Yoksa babamın ölümü başka bir şekilde mi oldu? Lütfiye'nin başını önüneydi. Bu konuşmaları hiç yapmak istemezdim. Keşke seni hiç görmeseydim yavrum diye kekeledi. Genç kız kendini yeni ve kötü bir darbe hazırlamak için dikleşti. Anlat Lütfiye teyze, tüm gerçekleri acı da olsa bilmek istiyorum. Babam nasıl öldü? Yoksa onu vurdular mı? Hayır diye inledi kadın. Hakikati perişan durumdaki kıza nasıl anlatacağını bilmiyordu. Sonunda kendini zorlayarak Seyfi denizde boğuldu diyebildi. Denizde mi boğuldu? Evet, ama nasıl olur? Annem bunu neden benden gizledi ki? Aslında bu tatsız bir olaydı. Belki Müjgan hiçbir zaman öğrenmeni istememiş olabilir. Çok sarsıldın kızım. Dilersen bu konuyu kapatalım artık. Ben de daha fazlasını anlatmak istemiyorum. Lütfen teyze, tüm gerçekleri bilmek istiyorum. Sonuçları ne olursa olsun bu geleceğim için çok önemli. Yaşlı kadın bir an düşündü. Ayrım sonu. Sayfa 267.